105. Père Lachaise Mezarlığı. Gerçekten de Monsieur de Beauville, Valentine'ı ebedi istirahatgâhına götüren cenaze kortejiyle karşılaşmıştı. Hava kasvetli ve bulutluydu. Hâlâ ılık olmasına rağmen, sararmış yapraklara ölümcül darbeler indiren bir rüzgar, onları yavaş yavaş çıplaklaşan dallarından koparıyor ve bulvarları dolduran devasa kalabalığın üzerine salınmaya gönderiyordu. Yedi göbek Parisli olan Monsieur de Villefort, Parisli bir aileden birinin naaşının defnedileceği en uygun yerin Père Lachaise mezarlığı olduğunu düşünüyordu. Diğerleri ona taşra mezarlığı, ölü dolu konaklar gibi görünüyordu. Ona göre iyi bir ailenin üyesi sadece Père Lachaise'e gömülebilirdi. Villefort, daha önce de gördüğümüz gibi üzerinde karısının, ailesinin mensupları tarafından hızla doldurulan bir anıt mezarın yükseldiği bir parsel satın almıştı. Moselle'nin alınlığında Saint Méran ve Villefort aileleri yazıyordu. Çünkü Valentine'ın annesi olan zavallı René'nin son arzusu buydu. İşte Saint-Honor mahallesinden yola çıkan görkemli kortej Père Lachaise'e doğru ilerliyordu. Temple mahallesine, ardından mezarlığa kadar uzanan dış bulvarlardan geçilerek tüm Paris kat edildi. 20 yas arabasını 50'den fazla özel araba izliyor ve onların ardından da 500 kişiyi aşan bir kalabalık yürüyordu. Bu kalabalığın çoğunluğunu Valentine'ın ölümünden yıldırım çarpmış gibi etkilenen ve yüzyılın yoğun pusuna ve dönemin duygusuzluğuna rağmen kendilerini daha gençlik çağında solup giden o güzel, iffetli, hayran olunası genç kızın şiirselliğine kaptırmış gençler oluşturuyordu. Paris çıkışında hızla gelen ve sinirleri dışarı fırlamış, incikleri çelik yay gibi gergin dört atın koşulduğu bir araba belirdi. Gelen Monte Cristo'ydu. Arabasından inen kont, korteji yaya izleyenlerin arasına karıştı. Kontu fark eden Chateau Renault hemen kupa arabasından inip onun yanına geldi. Büşamp'ta kiraladığı arabadan indi. Kont kalabalıktaki boşluklara dikkatle bakıyordu. Birini aradığı barizdi. Nihayet kendine hakim olamadı. ''Morel nerede?'' diye sordu. ''Beyler, onun nerede olduğunu biliyor musunuz?'' ''Kimse onu görmediği için bu soruyu az önce cenaze salonunda biz de sorduk.'' dedi Chateau. Kont sustu ama etrafına bakmaya devam etti. Nihayet mezarlığa ulaşıldı. Monte Cristo'nun delici bakışları aniden porsuk ve çam korularını taradı ve birazdan kontun endişesinden eser kalmadı. Bir gölge, gürgen fidanları arasından süzülmüş ve Monte Cristo hiç kuşkusuz aradığını bulmuştu. Bu muhteşem şehir mezarlığında bir ölünün nasıl defnedildiği tahmin edilebilir. Beyaz ağaçlık yollara dağılmış siyah giysili gruplar, gökyüzünün ve yeryüzünün, kırılan birkaç dalın, bir mezarın etrafında çöken bir çitin gürültüsüyle bozulan sessizliği, ardından rahiplerin, sağdan soldan, büyük bir çiçek demetinin ardında gözden kaybolmuş, yıkılmış ve ellerini birleştirmiş bir kadın hıçkırığının karıştığı o melankolik ilahileri. Monte Cristo'nun fark ettiği gölge, Hilois ve Abelard'ın mezarının arkasındaki beşli ağaç kümesini hızla aştı ve ölümün uşaklarıyla birlikte ölüyü taşıyan atların başına geçti ve aynı tempoyla mezar seçilen parsele ulaştı. Herkes başka şeylere bakıyordu. Monte Cristo gözlerini yanındakilerin güç bela fark ettiği bu gölgeden ayırmıyordu. Kont bu adamın elbiselerinin altındaki bir silahı çıkarıp çıkarmadığını görmek için iki kere kalabalığın dışına çıktı. Kortej durduğunda bu gölgenin Morel olduğu anlaşıldı. Genç adam boynuna kadar iliklediği siyah redingotu, solgun yüzü, çökmüş avurtları, titreyen ellerinin karıştırdığı şapkası ile gerçekleşecek cenaze töreninin hiçbir ayrıntısını gözden kaçırmayacak şekilde Mozele'ye tepeden bakan bir tümseyin üzerindeki ağaca yaslanmıştı. Her şey kurallara uygun yapıldı, her zaman olduğu gibi. Bu ölümden en az etkilenen birkaç adam konuşma yaptı. Kimileri bu zamansız ölümle kederleniyor, kimileri babasının acısını dile getiriyorlardı. Durumu daha derin değerlendirenler, genç kızın Monsieur de Villefort'u adaletin kılıcını başlarının üzerinde tuttuğu suçlular için birçok kez hoşgörüye davet ettiğine değiniyorlardı. Nihayet çiçeklerle ilgili metaforlar ve kederli anlar, Malherbe'in Duperrier'e yazdığı teselli şiirinin çeşitli şekillerde yorumlanmasıyla sona erdi. Monte Cristo hiçbir şey duymuyor, hiçbir şeyi görmüyor ya da daha doğrusu sadece sükuneti ve hareketsizliğiyle genç subayın yüreğinin derinliklerinde neler olup bittiğini okuyan biri için ürkütücü bir görünüm sunan Morel'i görüyordu.
''Şuraya bakın!'' dedi Büşampani'den Devri'ye. ''İşte Morel, orada ne işler çeviriyor?''
Ve onu Şatarona'ya gösterdiler.
''Ne kadar da solgun görünüyor!'' dedi Şatarona ürpererek. ''Üşümüş olmalı!'' diye yanıtladı Devri. ''Hayır, üşümüyor!'' dedi Şatarona yavaşça. ''Sanırım duygulandı. Maximilian çok duygusal biri.''
''Hadi canım!'' dedi Devri. ''Matmazel de Wilford'la yeni tanışmıştı, bunu bizzat söylediniz.''
''Bu doğru. Yine de Madame de Morcerf'in balosunda onunla 3 kez dans etmişti. Biliyorsunuz Kont, o baloda ne kadar ilgi uyandırmıştınız.''
''Hayır, bilmiyorum.'' diye yanıtladı. Yanakları soluğunu tutmuş biri gibi kımıldayan Morel'i gözlemekle meşgul olduğundan hangi soruya ve kime cevap verdiğini bilmeyen Monte Cristo.
''Söylevler tamamlandı. Hoşça kalın beyler.'' dedi Kont aniden ve nereye doğru gittiği anlaşılmadan gözden kayboldu.
Cenaze töreni sona ermiş, katılanlar Paris'e dönmeye başlamıştı. Sadece Chateauneuf bir an Morel'i gözleriyle aramıştı ama o uzaklaşan kontu bakışlarıyla izlerken Morel yer değiştirmişti ve Chateauneuf onu boşuna aradıktan sonra Debray ve Büşamp'ı izlemişti. Bir koruya dalıp geniş bir mezarın ardına saklanan Monte Cristo, meraklıların ardından da mezarlık görevlilerinin terk ettikleri mozoleye yavaş yavaş yaklaşan Morel'in en ufak bir hareketini bile gözden kaçırmıyordu. Etrafını yavaşça ve dalgın bakışlarla gözlemleyen Morel, gözlerini Kontunki'nin tam aksi yöne çevirdiğinde Monte Cristo ona hiç fark ettirmeden 10 adım kadar daha yaklaştı. Genç adam diz çökmüştü. Boynunu uzatan, bakışlarını sabitleyen, dizlerini ilk belirtide hamle yapacakmış gibi büken Kont, Morel'e yaklaşmaya devam etti. Morel alnını taşa eğdi. Parmaklığı 2 eliyle tutup mırıldandı. ''Ah, Valentine!'' Yüreği bu 2 sözcüğün sarsıntısıyla parçalanan Kont bir adım daha attı ve Morel'in omzuna vurup ''Sevgili dostum, sizi arıyordum!'' dedi. Monte Cristo çıkışmalar, sitemler, yakınmalar bekliyordu ama yanılmıştı. Ona doğru dönen Morel sakin bir ifadeyle ''Gördüğünüz gibi dua ediyordum!'' dedi. Kont'un sorgulayıcı bakışları genç adamı tepeden tırnağa süzdü. Bu sorgulamadan sonra biraz daha rahatladı.
''Sizi Paris'e bırakmamı ister misiniz?'' dedi.
''Hayır, teşekkürler.''
''Benden bir isteğiniz var mı?''
''Bırakın dua edeyim.'' Kont hiç itiraz etmeksizin uzaklaştı ama hala Morel'in tek bir hareketini bile gözden kaçırmıyordu. Ayağa kalkan Morel, taşın beyazlaştırdığı dizlerini sildi ve başını bile çevirmeden Paris'in yolunu tuttu. Raket sokağından yavaşça aşağı indi. Pörleşes'teki arabasını göndermiş olan Kont onu 100 adım geriden izledi. Kanalı aşan Maximilian, bulvarlardan geçerek Meslay sokağına girdi. Morel'in ardından kapanan kapı 5 dakika sonra Monte Cristo için yeniden açıldı. Bahçenin girişindeki Julie, bahçıvanlık mesleğini ciddiyetle icra ederek Bengal gülünü aşılamakla meşgul Peneton'u dikkatle izliyordu. ''Ah, Sayın Monte Cristo Kontu!'' diye haykırdı. Kontun Meslay sokağındaki evi her ziyaret edişinde tüm aile üyelerinin kapıldığı sevinçle.
''Maximilian döndü değil mi madam?'' diye sordu Kont.
''Sanırım içeri geçti.'' diye karşılık verdi genç kadın. ''Sizden Emmanuel'i çağırmanızı rica ediyorum.''
''Bağışlayın madam ama hemen Maximilian'ı görmem gerek.'' dedi Monte Cristo. Ona çok önemli bir şey söyleyeceğim.
O zaman gidin, dedi Konta merdivende gözden kaybolana kadar sevecen bir gülümsemeyle bakan Julie. Monte Cristo zemin katıyla Maximilian'ın odası arasındaki 2 katı çıktı. Sahanlığa vardığında etrafı dinledi. Çıt çıkmıyordu. Tek kişinin oturduğu eski evlerin çoğunda olduğu gibi sahanlık sadece camlı bir kapıyla ayrılıyordu. Ancak bu camlı kapının anahtarı yoktu. Maximilian kapıyı içeriden kilitlemişti ve üzerinde kırmızı ipek bir perde camları örttüğünden içeriği görmek mümkün değildi. Kontun endişesi yüzüne canlı bir kırmızılık halinde yayıldı. Bu soğukkanlı adamda böyle bir heyecan belirtisine nadir rastlanırdı.
''Ne yapmalı?'' diye mırıldandı ve bir an düşündü. ''Kapıyı mı çalmalı?'' dedi içinden. ''Ah hayır, bir çıngırak sesi.
Yani bir ziyaretçinin gelmesi, Maximilian'ın durumundaki bir kişinin karar vermesini hızlandırır ve kapı sesine bir başka gürültü karşılık verir. Monte Cristo'nun tüm bedeni ürperdi ve şimşek hızıyla karar alarak camlı kapının camlarından birine dirseğini vurdu. Camın parçalanmasının ardından perdeyi kaldırdı ve çalışma masasında elindeki kalemle oturan Morel'in kırılan camın gürültüsüyle yerinden sıçradığını gördü.
''Önemli değil,'' dedi Kont. ''Beni bağışlayın sevgili dostum. Ayağım kaydı ve dirseğim camınıza çarptı. Cam kırıldığına göre bundan odanıza girmek için yararlanacağım. Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın.''
Ve kolunu kırık camın aralığından uzatarak kapıyı açtı. Morel hiç kuşkusuz canı sıkılmış bir halde ayağa kalktı ve karşılamaktan ziyade girmesini engellemek için Monte Cristo'nun karşısına dikildi.
''İnanın bu hizmetçilerinizin hatası,'' dedi Monte Cristo dirseğini ovuştururken. ''Perdeleriniz ayna gibi parlıyor.''
''Yaralandınız mı Monsieur?'' diye sordu Morel soğuk bir ifadeyle.
''Bilmem, peki siz ne yapıyordunuz? Bir şeyler mi yazıyordunuz?''
''Ben mi?''
''Parmaklarınızda mürekkep lekesi var.''
''Bu doğru, bir şeyler yazıyordum. Asker olduğum için ara sıra aklıma gelenleri yazarım.'' Monte Cristo odanın içine doğru birkaç adım attı. Maximilian onun geçmesine izin vermek zorunda kalsa da gözlerini ondan ayırmadı.
''Demek yazı yazıyordunuz,'' dedi Monte Cristo,
karşısındakini yoran sabit bakışlarıyla. ''Size az evvel, evet, deme onuruna erişmiştim.'' Kont etrafına baktı.
''Tabancalarınız yazı takımının yanında,'' dedi Morel'e parmağıyla yazı masasındaki silahları göstererek. ''Bir yolculuğa çıkıyorum,'' diye yanıtladı Maximilian. ''Dostum,'' dedi Monte Cristo oldukça tatlı bir sesle.
''Monsieur?''
''Dostum, sevgili Maximilian, size aşırıya kaçan kararlar almamanız için yalvarıyorum.''
''Demek aşırıya kaçan kararlar alıyorum,'' dedi Morel omuzlarını silkerek. ''Bir yolculuğun aşırıya kaçan bir kararla ne ilgisi olduğunu sorabilir miyim?''
''Maximilian,'' dedi Monte Cristo. ''Taktığımız maskeleri bir kenara bırakalım. Maximilian, siz beni yapmacık sükunetinizle kandırmayın, ben de sizi hafife aldığınız bir şefkatle kandırmayayım. Beni anlıyorsunuz, değil mi? Yaptıklarımın, camınızı kırmamın, bir dostun özel odasına dalmamın, tüm bunların gerçek bir endişenin ya da daha doğrusu korkunç bir kanının yansıması olduğunu anlıyorsunuzdur. Morel, intihar etmek istiyorsunuz.''
''Çok güzel,'' dedi Morel titreyerek. ''Sayın Kont, böyle sonuçlara nasıl varıyorsunuz?''
''Size intihar etmek istediğinizi söylüyorum,'' diye yanıtladı Kont aynı tonda. ''İşte kanıtı.''
Ve çalışma masasına yaklaşarak genç adamın yazmaya başladığı mektubun üzerine attığı beyaz kağıdı kaldırdı. Morel mektubu almak için Kont'un ellerine doğru hamle yaptı. Bu tepkiyi öngören Monte Cristo, önce davranarak Maximilian'ı bileğinden kavradı ve onu tıpkı çelik zincirin hareket halindeki zembereyi durdurması gibi etkisiz hale getirdi.
''İşte intihar etmek istediğiniz anlaşılıyor Morel,'' dedi Kont. ''Bu mektuba yazmışsınız.''
''Tamam o zaman,'' diye haykırdı aniden göstermelik sükunetini kaybedip şiddet dolu bir tavır takınan Morel. ''Bunu istediğimde, bu tabancanın namlusunu kendime doğrulttuğumda beni kim engelleyebilir?'' ''Beni engellemeye kim cesaret edebilir? Tüm umutlarım yıkıldı. Yüreğim paramparça oldu. Hayatım söndü. Etrafımda sadece yas ve bezginlik var. Dünya küle döndü. İnsanların sesleri içimi parçalıyor dediğimde, ölmeme izin vermenin bana merhamet etmek anlamına geldiğini, ölmemi engellerseniz aklımı kaçırıp delireceğimi söylediğimde, söylesenize Monsieur, tüm bunları söylediğimde ve yüreğimin endişeleri ve gözyaşlarıyla birlikte söylediğimde bana haksızsınız yanıtı verilebilir mi? Dünyanın en bahtsız insanı olmam engellenebilir mi? Söyleyin Monsieur, söyleyin buna cesaretiniz var mı?''
''Evet Morel,''
dedi sakinliği genç adamın taşkınlığıyla tezat oluşturan bir sesle.
''Evet, bunu ben yapacağım.''
''Siz mi?'' diye haykırdı Morel. Öfkesi ve sitemkarlığı giderek artan bir ifadeyle. ''Beni saçma bir umutla kandırdınız. Onu büyük bir gürültü kopararak, çılgınca kararlar alarak kurtarabilir ya da en azından kollarımda öldüğünü görebilirdim. Ama siz beni boş vaatlerle engellediniz, oyaladınız, uyuttunuz, zekanızın tüm kaynaklarını ve maddi güçlerinizi kullanır gibi göründünüz. Tanrı rolünü oynadınız ya da daha doğrusu oynarmış gibi göründünüz ve buna rağmen zehirlenmiş bir genç kıza bir panzehir veremediniz. Ah, Monsieur, aslında sizden tiksinmesem size acıyabilirdim.
Morel.
Evet, bana maskelerimizi çıkarmamızı söylemiştiniz. Tamam o zaman, içiniz rahat olsun, maskemi çıkarıyorum. Evet, mezarlıkta yanıma geldiğinizde size yanıt verdim. Çünkü yüreğim temizdir. Eve girdiğinizde buraya kadar gelmenize izin verdim. Ama madem ki aşırıya kaçıyor, mezarım bilip çekildiğim bu odada bana meydan okuyor, tamamen tükettiğimi sandığımız draplara bir yenisini daha ekliyorsunuz. Siz, Monte Cristo Kontu, benim sözde koruyucum. Siz, Monte Cristo Kontu, büyük kurtarıcı. İçiniz rahat olsun, dostunuzun öldüğünü göreceksiniz. Ve Morel, dudaklarında çılgınca bir gülümsemeyle bir kez daha silahlara doğru atıldı. Benzi bir hayalet gibi solmasına rağmen gözlerinden alevler saçan Monte Cristo, elini silahların üzerine uzattı ve çıldırmış gibi görünen genç adama ''Tekrarlıyorum, kendinizi öldürmeyeceksiniz.'' dedi. ''O zaman engelleyin.'' diye karşılık verdi. İlki gibi kontun çelik kolunda etkisizleşen ikinci bir hamleyle
''Size engel olacağım.''
''Siz kimsiniz de özgür ve düşünebilen insanlar üzerinde böyle bir zorbalık hakkını kullanıyorsunuz?'' diye haykırdı Maximilian.
''Kim miyim?'' dedi Monte Cristo. ''Dinleyin, ben bu dünyada size, Morel, senin babanın oğlunun bugün ölmesini istemiyorum deme hakkına sahip tek kişiyim.''
Ve yüzünün ifadesi değişen Monte Cristo, yüce ve heybetli bir ifadeyle iki kolunu birleştirdi ve yüreği çarpan, istemeden de olsa bu adamın kutsiyeti karşısında bir adım geri atan genç adama doğru yürüdü.
''Neden babamdan söz ediyorsunuz?'' diye geveledi. ''Babamın anısının bugünkü olayla ne ilgisi var?''
''Çünkü bir gün senin bugün yaptığın gibi kendini öldürmek isteyen babanın hayatını ben kurtardım. Çünkü keseyi genç kız kardeşine ve Faron'u babana ben gönderdim. Çünkü ben, sen çocukken, seni dizinde hoplatan Edmund Dantes'im.''
Morel sendeleyerek, soluğu kesilerek, nefesi daralarak ezilmiş bir halde bir adım daha geriledi. Ardından gücünün tükenmesiyle uzun bir çığlık atarak Monte Cristo'nun ayaklarına kapandı. Sonra bu hayran olunacak kişilik ani ve tam bir dönüşüme uğradı. Yeniden canlanmış gibi ayağa kalktı. Odanın dışına doğru sıçradı ve var gücüyle bağırarak merdivene koştu.
''Julie! Julie! Emmanuel! Emmanuel!''
Monte Cristo da ona doğru atılmak istedi ama Maximilian kapıyı kontun üzerine kapattı. Uzaklaşmamak yerine ölmeyi yeğlerdi. Maximilian'in çığlıklarını duyan Julie, Emmanuel, Peneton ve birkaç hizmetçi koşup geldi. Morel onları ellerinden tutarak kapıyı yeniden açtı. ''Diz çökün!'' diye haykırdı hıçkırıklara boğulmuş bir sesle. ''Diz çökün! Karşınızda babamın hayatını kurtaran o iyiliksever kişi var. Onun adı...'' Edmund Dantes diyecekken kont kolunu kavrayarak onu susturdu. Julie kontun eline doğru atıldı. Emmanuel onu koruyucu bir tanrı gibi kucakladı. İkinci kez diz çöken Morel alnını parkeye vurdu. O anda o tunçtan adam yüreğinin ferahladığını hissetti. İçinden yayılan bir alev huzmesi boğazından gözlerine sıçradı. Başını öne eğip ağlamaya başladı. Bunun üzerine bu odada Tanrı'nın en sevdiği meleklerle bile uyum içinde olması gereken gözyaşları ve yüce inlemelerden oluşan bir konser başladı. Yaşadığı derin heyecandan sonra güçlükle kendine gelebilen Julie odadan dışarı fırladı. Bir kat aşağı indi. Çocuksu bir neşeyle salona koşup, Mailhan yolunda meçhul kişi tarafından verilmiş kesenin içinde bulunduğu küreyi kaldırdı. O arada Emmanuel Conte kesik kesik, ''Ah, Monsieur, o meçhul iyilikseverden sık sık söz ettiğimizi, onu minnet ve hayranlık dolu anılarla sarmaladığımızı görmenize rağmen, nasıl oldu da bugüne kadar kendinizi tanıtmadınız?'' ''Ah, bu bize, hatta şunu da söylemeye cüret edeceğim, kendinize acımasızca davranmak.'' dedi.
''Dinleyin, dostum.'' dedi Kont. ''Size dostum diyebilirim, çünkü siz farkına varmadan 11 yıl boyunca dostumdunuz. Sırrım, bilmemeniz gereken büyük bir olay sayesinde ortaya çıktı. Hayatım boyunca yüreğimin dibinde saklamak istediğim bu sırrı, kardeşiniz Maximilian'in şimdi pişman olduğundan kuşku duymadığım çılgınca davranışları açığa çıkardı.''
Ardından Maximilian'in dizlerinin üzerinde yandaki koltuğa yerleştiğini gördüğünde
''Gözünüzü ondan ayırmayın'' dedi Monte Cristo, Emmanuel'in elini anlamlı bir şekilde sıkarken.
''Neden ki?'' diye sordu şaşıran genç adam.
''Bunu size söyleyemem ama gözünüzü ondan ayırmayın.''
Odayı bakışlarıyla tarayan Emmanuel, Morel'in tabancalarını fark etti. ürkmüş gözleri, elini yavaşça kaldırarak Monte Cristo'ya gösterdiği silahlara sabitledi. Monte Cristo başını öne eğdi. Emmanuel tabancalara doğru bir hamle yapmak istedi. ''Bırakın'' dedi Kont. Ardından Morel'in yanına gidip elini tuttu. Genç adamın bir an için yüreğini sarsan coşkulu davranışları yerini derin bir şaşkınlığa bırakmıştı. Julie elinde ipek keseyle yukarı çıktığında parıltılı ve sevinçli iki damla gözyaşı sabah çiği gibi yanaklarından süzülüyordu. ''İşte kutsal emanet'' dedi. ''Bize kendini tanıttı diye kurtarıcımızın gözümdeki değerinin düştüğünü sanmayın.''
''Evladım'' diye yanıtladı Monte Cristo kızararak. ''O keseyi almama izin verin. Yüz atlarımı tanıdığınız andan itibaren anılarınızda sadece bana duyacağınız sevgiyle hatırlanmak istiyorum.''
''Ah'' dedi keseyi kalbine bastıran Julie. ''Hayır, hayır size yalvarırım. Çünkü bir gün bizden ayrılabilirsiniz. Çünkü ne yazık ki günün birinde bizi terk edeceksiniz. Öyle değil mi?''
''Doğru tahmin ettiniz madam'' diye yanıtladı Monte Cristo gülümseyerek. ''Babam açlık ve keder içinde ölürken Tanrı'nın intikamını hak eden kişilerin mutlu mesut yaşadığı bu ülkeyi bir hafta içinde terk edeceğim.'' Monte Cristo yakında gideceğini belirtirken gözlerini Morel'e sabitlemiş, ''Bu ülkeyi terk edeceğim.'' sözlerinin Morel'in o uyuşukluktan sıyrılmasına yetmediğini fark etmişti. Kederli dostuna destek olmak için son bir mücadelenin daha gerektiğini anladı ve Julie ve Emmanuel'in birleştirdiği ellerini kendi elleri arasında sıkarak onlara bir babanın şefkatli otoritesiyle ''Sevgili dostlarım, sizden beni Maximilian'le baş başa bırakmanızı rica ediyorum.'' dedi. Bu sözler Julie'ye Monte Cristo'nun unuttuğu değerli kutsal emaneti alıp götürme fırsatı verdi. ''Onları yalnız bırakalım.'' dedi. Kont bir heykel gibi hareketsiz duran Morel'le baş başa kaldı.
''Hadi bakalım.'' dedi Kont, alev alev yanan parmağını omzuna dokundurarak. ''Maximilian, yeniden insana dönüşüyor musun?''
''Evet, çünkü ızdırap çekmeye başlıyorum.''
Karamsar bir tereddüte kapılan Kont'un alnı karıştı.
''Maximilian, Maximilian!'' dedi. ''Aklından geçen bu düşünceler bir Hristiyan'a yakışmıyor.''
''Ah, içiniz rahat olsun dostum.'' dedi başını kaldıran ve Kont'a tasvir edilemez bir hüznün izlerini taşıyan bir gülümsemeyle bakan Maximilian. ''Artık ölümün peşinden koşmayacağım.''
''Yani,'' dedi Monte Cristo, ''artık ne silah ne umutsuzluk var.''
''Evet, kederimi unutmak için tabanca namlusundan ya da bir bıçağın ucundan daha iyi bir aracım var.''
''Zavallı çılgın, bu araç da neymiş?
Beni öldürecek olan kederim.''
''Dostum,'' dedi Monte Cristo genç adamınkine benzer bir hüzünle, ''beni dinleyin. Bir gün umutsuzluk anında buna benzer bir karar aldığımda kendimi senin gibi öldürmek istemiştim. Bir gün baban aynı şekilde umutsuzluğa kapılarak kendini öldürmek istemişti. Tabancasının namlusunu şakağına götürdüğü anda babana, ''Üç gündür yemediğim cezaevi ekmeğini zindanımın penceresinden dışarı attığım o ilahi anda ise bana, yaşayın, mutlu olacağınız ve yaşamı kutsayacağınız gün gelecek.'' denseydi, ikimiz de bu öneriyi kuşkulu bir gülümsemeyle ve umursamazlıkla karşılayacaktık. Ve yine de baban yaşadığına sevinerek sana kaç kere sarıldı. Ben kaç kere...
Ah diye haykırdı Kont'un sözünü yarıda kesen Morel. Sadece özgürlüğünüzü kaybetmiştiniz. Babamsa sadece servetini kaybetmişti. Oysa ben Valentine'ı kaybettim.
Bana bak Morel, dedi Monte Cristo bazı anlarda onu olağanüstü ve ikna edici kılan o heybetli ifadesiyle. Bana bak. Gözlerimde yaş, damarlarımda ateş ya da yüreğimde hüzünlü çırpıntılar yok. Yine de senin, oğlum gibi sevdiğim Maximilian'ın ızdırap çektiğini görüyorum. Peki tüm bunlar sana, kederin de yaşam gibi olduğunu ve onun dışında her zaman bilinmeyen bir şeyler bulunduğunu açıklamıyor mu? Morel, sana yaşamanı rica ediyor, emrediyorsam bunun nedeni günün birinde hayatta kalmanı sağladığım için bana teşekkür edeceğine olan inancım.
Tanrım! Diye haykırdı genç adam. ''Tanrım, siz bana neler söylüyorsunuz Kont? Sözlerinize dikkat edin. Belki de siz hayatınızda hiç kimseyi sevmediniz.''
''Evlat!'' diye yanıtladı Kont.
''Aşkı kastettim.'' dedi Morel. ''Ben, bildiğiniz gibi erkek olduğumdan beri askerim. 29 yaşıma kadar kimseyi sevmedim. Çünkü o güne kadar yaşadığım duyguların hiçbiri aşk olarak adlandırılmayı hak etmiyordu.
29 yaşında Valentine'ı tanıdım. Yaklaşık 2 yıldır onu seviyorum. Yaklaşık 2 yıldır önümde kitap gibi açılmış duran o yürekte bir kızın ve kadının Tanrı'nın kendi eliyle yazdığı erdemlerini okuyabildim. Kont, bu dünyada benim için Valentine'la birlikte olmak sonsuz, olağanüstü, görülmemiş, çok büyük, eksiksiz, ilahi bir mutluluktu. Ama bu dünya onu bana vermediği için Valentine yoksa benim yaşamımda sadece umutsuzluk ve hüzün var. Size umut etmenizi söyledim Morel, diye tekrarladı Kont. O zaman ben de sözlerinize dikkat edin diyeceğim, diye yanıtladı Morel. Çünkü beni ikna etmeye çalışıyorsunuz ve beni ikna ederseniz aklımı kaçırmama neden olursunuz. Çünkü böylece bana Valentine'ı yeniden göreceğimi umma olanağını tanırsınız. Kont gülümsedi. Dostum, babam, diye haykırdı Morel coşkuyla. Sizden üçüncü kez sözlerinize dikkat etmenizi isteyeceğim. Çünkü üzerimde yarattığınız etki beni ürkütüyor. Sözlerinizin ne anlam ifade ettiğine dikkat edin. Çünkü gözlerim yeniden parlamaya başlıyor. Yüreğim yeniden alevleniyor. Yeniden doğuyor. Sözlerinize dikkat edin. Çünkü aksi takdirde beni doğaüstü olaylara inandıracaksınız. Bana Yeir'in kızının mezar taşını kaldırmamı emrederseniz itaat edeceğim. Elinizin bir işaretiyle havare gibi dalgaların üzerinde yürüyeceğim. Sözlerinize dikkat edin. Size itaat edeceğim.
Umutlu ol dostum, diye tekrarladı Kont.
Ah, dedi coşkunun doruklarından kederin uçurumuna bir kez daha yuvarlanan Morel. Ah, benimle oyun oynuyorsunuz. Tıpkı naneler ya da daha doğrusu çığlıklardan yoruldukları çocuklarının acısını tatlı sözlerle yatıştıran o bencil anneler gibi davranıyorsunuz. Hayır dostum, size sözlerinize dikkat edin demekle hata etmişim. Hiç endişelenmeyin. Kalbimin en derinlerine özenle gömeceğim kederimi öyle belirsiz, öyle gizli kılacağım ki bana acımak için hiç tasalanmayacaksınız. Elveda dostum, elveda.
Tam tersine, dedi Kont. Şu andan itibaren benim yanımda benimle birlikte yaşayacaksın. Benden hiç ayrılmayacaksın ve bir hafta sonra Fransa'yı arkamızda bırakmış olacağız.
Yani bana hala umut etmemi mi söylüyorsunuz?
Sana umut etmeni söylüyorum. Çünkü seni iyileştirecek bir yöntemim var.
Beni mümkün olduğunca üzüyorsunuz. Başıma gelen felaketin sonucunu sıradan bir keder olarak görüyor ve beni yolculuk gibi sıradan bir bahaneyle teselli edeceğinize inanıyorsunuz. Ve Morel başını ikna olmadığını belli eden bir küçümsemeyle iki yana salladı.
Sana ne söylememi istiyorsun? Diye karşılık verdi Monte Cristo. Verdiğim sözleri tutarım. Denememe izin ver.
Kont, can çekişmemi uzatıyorsunuz. Hepsi bu.
Demek yüreğin zayıfmış, dedi Kont. Dostuna söylediğini kanıtlaması için birkaç gün verecek gücün bile yok.
Söylesene, Monte Cristo'nun neler yapabileceğini biliyor musun? Birçok dünyevi gücü elinin altında tuttuğunu biliyor musun? Tanrı'ya inançlı bir insanın bir dağı kaldırabileceğini söyleyen kişinin mucizelerini elde edebilecek kadar inançlı olduğumu biliyor musun? İşte o mucizeyi umut ediyorum. Biraz bekle ya da diye tekrarladı Morel. Ya da sözlerine dikkat et Morel. Nankör olduğunu söyleyeceğim.
Bana acıyın Kont.
Maximilian, beni dinle. Sana öylesine acıyorum ki günü gününe, saati saatine tam bir ay içinde iyileşmezsen sözlerimi aklında iyi tut Morel. Seni dolu tabancalarının karşısına ben oturtturacağım ve sana Valentine'ı öldüren İtalya'nın en çabuk etkili, en güvenilir zehrini bir kadehte içireceğim.
Bana söz veriyor musunuz?
Evet, çünkü ben de insanım. Çünkü ben de sana söylediğim gibi kendimi öldürmek istedim ve hatta felaketler artık geride kalsa da sonsuz bir uykunun hazlarını düşledim.
Ah, elbette, bana söz veriyor musunuz Kont? Diye haykırdı kendinden geçen Maximilian.
Sana söz vermiyorum, yemin ediyorum, dedi elini uzatan Monte Cristo.
Bir ay sonra teselli bulmazsam beni yaşamım hakkında karar vermek için özgür bırakacağınıza ve ne yaparsam yapayım beni nankör olarak nitelendirmeyeceğinize onurunuz üzerine söz verir misiniz?
Günü gününe tam bir ay sonra Maximilian, düşünüp düşünmediğini bilemiyorum ama seni o kutsal güne kadar avutamazsam söz veriyorum. Bugün 5 Eylül. Bugün ölmek isteyen babanı kurtarmamın üzerinden 10 yıl geçti.
Kont Morel'in ellerini kavrayıp öpmesine izin verdi. Bu hayranlığı kendisine borçlu olduğunu düşünüyordu.
Bir ay sonra, diye ekledi Monte Cristo.
Karşı karşıya oturacağımız masanın üzerinde güzel silahlar ve tatlı bir ölümle buluşacaksın. Buna karşılık bana o zamana kadar beklemeye ve yaşamaya söz veriyor musun?
Ah, ben de kendi adıma söz vermiyorum, yemin ediyorum, diye haykırdı Morel.
Monte Cristo göğsüne bastığı genç adamı uzun süre öyle tuttu.
Ve şimdi, dedi, bugünden itibaren bende kalacaksın. Haydi'nin dairesine yerleşeceksin ve böylece kızımın yerini oğlum almış olacak.
Haydi, dedi Morel, Haydi'ye ne oldu?
Dün gece yola çıktı.
Sizi terk etmek için mi?
Beni beklemek için.
Hadi, bana Şanzelize Caddesi'ne kadar eşlik et ve beni buradan kimse görmeden çıkar.
Başını öne eğen Maximilian bir çocuk ya da bir havari gibi itaat etti.